Ayrım 15.
Atatürkçülük, önce bunlara karşı savaş vermek ve komünizmle savaşımda da bunlarla hiçbir biçimde işbirliği yapmamak durumundadır. İlk planda emperyalizm ve kapitalizm öncesinin ilkel yaşam biçimlerine karşı bir savaşım söz konusudur. Ne var ki, Kemalist devrimcilik sınıfsal ve doktriner olmamakla komünist devrimcilikten de epeyce uzaktır. Halkçı bir anlayışa dayanan Kemalizm, sınıf kavgasını ve savaşını benimsememiş, aksine bunu önleyebilmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Dipnot 55. Özbilgen Tarık. Atatürk dünyaya nasıl bakıyordu? Milliyet 7 Temmuz 1978 sayfa. Atatürk, dünyaya hiçbir doktrinin penceresinden bakmamış, hepsinin üzerine çıkarak kendi dünya görüşünü birleşimci bir yoldan geliştirmiştir. Faşizm ve komünizm gibi antidemokratik akımlara karşı çıkarken çağdaş cumhuriyetçi ve demokrat tutumunun eylemciliğini kuramcılığı ile beraber yürütmüştür. Bu nedenle Kemalizmi bir başka izm ile beraber ele almak son derece yanlış olur. Atatürk'ün dünya görüşü genel anlamda ele alındığı zaman dış ve iç etkenlerden, olaylardan, düşünürlerden yararlanan Türk ulusunun ve ülkesinin özelliklerini, koşullarını, durumunu göz önünde tutan bilimsel ve pozitivist bir yöntemle, analitik bir bakışla ve bireşimci bir düşünce yapısıyla hareket eden bir yaklaşım görülür. Atatürk, düşünce sisteminde ulaştığı başarıya dayanarak diğer başarılarına ulaşmıştır. Onun gerçekçilik özelliği düşüncelerinde tutarlılığı sağlarken attığı adımlarda da utkuya ulaşmasında yardımcı olmuştur. Atatürk'ün dünya görüşüyle Kemalizmi çeşitli açılardan ele alarak eleştirmek olasıdır. Belirli açılardan eksik de gösterilebilir. Ne var ki Kemalizm bir doktrin olmadığı için kendi içinde örgütlü bir sistem de getirmemiştir. Bu onun bir bakıma da başarısı olmuştur. İçinde bulunduğumuz çağdaş tüm eski doktrinler hızla yıpranırken, Kemalizm bilime ve geleceğe açık yapısıyla ülkesine ve halkına yol gösteren, ışık tutan ve günümüzde bu dinamik yapısıyla geçerliliğini koruyan bir dünya görüşü olarak değişmelere ayak uydurabilmiştir. Hatta tüm ezilen uluslar için emperyalistlere karşı sürdürülen anti-emperyalist savaşımda yol gösterici olmuştur. Üçüncü dünyada son yıllarda beliren tüm bağımsızlıkçı akımlarda Kemalizmin bir ışığını bulmak her zaman olasıdır. Bu nedenle çağdaş dünyaya damgasını vuran önemli dünya görüşleri içerisinde Kemalizmin de önde gelen bir yeri vardır. C. Atatürk'ün Cumhuriyet Anlayışı. Atatürk'ün genel cumhuriyet anlayışını kendi dünya görüşü içinde ele almak daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Altı okun içinde en çok önem verilen cumhuriyetçiliktir. Çünkü diğer oklara bakıldığı zaman bunlar çağdaş bir cumhuriyet kurmanın yolları ve yöntemleri olarak ortaya çıkmaktalardır. Laiklik, halkçılık, devrimcilik, devletçilik, ulusçuluk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın ve geliştirmenin yollarıdır. Atatürk'ün içinde sakladığı ulusal giz ve eylemlerin tüm hedefi, çağdaş anlamıyla bir cumhuriyet yöntemi oluşturmaktadır. Cumhuriyet için yola çıkan Atatürk bu yolculuğunda önüne çıkan her sorunu amacına ulaşabilme doğrultusunda ele almıştır. Yönü ve düşüncesi cumhuriyetçilikte birleşince kısa zamanda istediği noktaya gelmiş ve başarmıştır. Atatürk'te cumhuriyet düşüncesi ilk olarak harp okulu sıralarında başlamıştır. Devrimci düşünceleri geceleri uykusunu kaçırdığından yoğun bir düşünsel hazırlığa girişmiştir. Kurmay subay çıktıktan ve Suriye'ye sürüldükten sonra sivil ve askeri kesim yönetiminde gördüğü bozukluklar, Makedonya'da geçen sürede tanık olduğu olaylar Atatürk'ün kafasında Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmekte olduğunu, bunun yerine ulusal nitelikte yeni bir Türk devleti kurulması gerektiği düşüncesini geliştirmiştir. Atatürk'ün kafasında cumhuriyet kurma düşüncesi bir yandan gelişirken, onun karşıtı olan çevrelerde de yavaş yavaş cumhuriyet kurulacağı tehlikesi bir düşünce olarak yaygınlık kazanıyordu. Dipnot 57. İdemir Ulu. Atatürk'te Cumhuriyet Düşünü, Ulusal Kültür, Ekim 1979. Sayı 6, Kültür Bakanlığı Yayını, Sayfa 50-51. Atatürk'ü cumhuriyetçi bir eylemci olduğu kadar cumhuriyetçi bir düşünür olarak da görmek olasıdır. Hem genel düşünce yapısında hem de söylevlerinde cumhuriyetçilik en başta gelen ögedir. Ne var ki onun bu yönü zamanla ve olaylar içinden geçerken aşama aşama gelişmiş, belirginlik kazanmıştır. Tüm öğrenim dönemlerinde bulunduğu çevrelerin etkisine de uyarak devlet yapısının işleyişiyle yakından ilgilenmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra dış tehlikeye karşı askerlerin siyasal yaşamdan ayrılarak ülkenin savunmasında hazır olmalarını istemiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında hem askerlik görevinin başında hem de devlet yönetimiyle yakından ilgilidir. O sıralarda yeni devlet biçimleri ve siyasal gelişmelerle ilgili yapıtlar okumaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Cumhuriyet sözcüğünü konuşmanın bile yasak olduğu dönemlerde Mustafa Kemal diğer aydın kişilerle beraber bu rejim hakkında araştırmalar yapmakta ve bilgi edinmektedir. Monarşik ve soy yolu ile değişime dayanan devlet sistemlerinin ömürlerini tamamladığına inanmaktadır. Dipnot 58. Afet İnan, Atatürk ve Cumhuriyet Fikri, Milliyet, 10 Kasım 1970, sayfa 2. 1917'de Suriye cephesinde kumandan iken yazdığı raporlarda devlet yönetimini eleştirmekte ve bunu en yüksek makamlara bildirirken çözümleri bulunduğunu da belirtmektedir. O günlere ait notlarından bir anda yapılacak devrimle sorunların çözülebileceğini ve bunun için aydınlara çok büyük görevler düştüğünü yazmaktadır. Notları cumhuriyetçilik doğrultusunda o yıllarda düşünsel ve hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. O günkü devlet biçiminin artık yürümediğini gördükçe halk egemenliğine dayanan yeni bir devlet biçimini araştırmıştır. Sonraki yıllarda ülkeyi işgallerden kurtarmak başlıca sorunu oluşturur. Belirli bir bölgeyi Türkiye olarak ilan etmeye öncelik vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını Atatürk elleriyle çizmiştir. Bugünkü topraklarımızın sınırları ne bir karış fazlasıyla ne de bir karış eksiğiyle olmamak üzere Atatürk'ün yeniden kurmak amacıyla hazırladığı, devlet için tasarladığı, jeopolitik konuma uygun bir yer birliğine sahip bir kıta parçasıdır. Sınırlarımızı genişletmek isteyenler içeride ve dışarıda fazlacaydı. Böyle bir genişlemenin vatan bütünlüğüne zarar getireceği inancıyla Atatürk bunu istemedi. Tarihten aldığı derslerle Anadolu'da oturan bir ulusun onun doğal sınırları dışına çıktığı zaman içinde sarsıldığını, yarımadayı tam anlamıyla elinde bulundurmadığı için sağlam yapılı bir devlet kuramadığını görmüştü. Dipnot 59. Akurgal Ekrem. Tarih, İlmi ve Atatürk. Cilt 20, Ekim 1956, sayı 80, sayfa 578. Coğrafya yapısı Anadolu'nun tek devlet tarafından yönetimini zorlaştıran bir durum olmuştur. Anadolu Yarımadası birbirinden aşılması güç sıra dağlarla ayrılmış bulunan ve birbirine zıt düşen çeşitli iklim bölgelerine ayrılmıştır. Anadolu Yarımadası'nı tümüyle elinde bulundurmuş tek devlet Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Hititler, Frigler, Yunanlılar, Romalılar ve Selçuklular ancak Anadolu'nun bir bölümüne egemen olabilmişlerdir. Yarımada'nın doğal yapısı zaman zaman küçük devletçiklerin ve beyliklerin beraberce yaşamalarına yol açmıştır. İçeride sağlam birlik kurulamadığı için dıştan gelen baskılara Anadolu fazla dayanamamıştır. Osmanlılar da Anadolu'yu imparatorluğun ana gövdesi saymadığından onların zamanında da bütünlük tam olarak sağlanamamıştır. Tarihte ilk kez Atatürk, Anadolu Yarımadası'nın zayıf ve güçlü taraflarını görebilmiş, bir bütün olarak yeni bir devlete ülke olabileceğini anlamış ve bunu da aşamalı biçimde gerçekleştirmiştir. Başkentin yerini belirlerken bile tarihteki olayları değerlendirmesini bilmiştir. Kuracağı cumhuriyetin ülkesini doğal ve tarihsel gerçeklere dayanarak çizdiği sınırlarla belirleyen Atatürk, Anadolu halkının da yapısını gözden uzak tutmamıştır. Onların arasındaki tüm ırksal, sınıfsal ve düşünsel ayrılıklara karşı çıkarak çizilen ulusal sınırları içerisinde kendisine Türk gören herkesi vatandaş olarak saymış ve hepsine eşit değer vererek hiçbir ayrıcalıkta uygulamaya yönelmemiştir. Onun bu tutumu daha sonraları ortaya çıkan ırkçılığa dayalı devlet kurma girişimleri önünde ne oranda çağdaş ve ileri davrandığının en açık kanıtlarından birisidir. Yeni kuracağı devletin ülke ve halk ögelerini böylece tarih, bilim ve gerçeklerin verdiği derslerin ışığında belirleyen Atatürk, artık bunlara dayanarak cumhuriyetçiliğini yeni bir aşamaya ve örgütlenmeye götürebilirdi. Onun cumhuriyetçiliği gerçekçilik yolunu izliyordu. 1918'lerde verdiği kararını uygulamaya koyabilmek için tam 5 yıl beklemesini bilmiş, yolunun üzerindeki tüm engelleri aştıktan sonra asıl düşüncesini açıklamıştı. Dipnot 60. Anıl Çeçen, Kemalist Cumhuriyetçilik, Halk Evleri Dergisi. Cumhuriyet sayısı Ekim 1973, sayı 84, sayfa 9-12. Belirli bir stratejiyle izlenen politikaya karşın bağnaz çevrelerde anti-cumhuriyetçi tutum da belirginlik kazanıyordu. Atatürk Cumhuriyet yolunda karşısına çıkan engellerde hiçbir ödün vermeden kararlı tutumunu sonuna kadar sürdürmüş, yeni bir devletin kurulabilmesi için zamanı geldikçe tüm girişimleri yapmıştır. Cumhuriyeti hukuksal bir düzen olarak ilan etmeden önce o düzenin tüm kurumlarını ve örgütlerini aşama aşama tamamlamasını başaran Mustafa Kemal, işi yalnızca bir isim koyma sorunu durumuna getirmişti. Nitekim Cumhuriyet'in ilanıyla pek büyük bir değişiklik yapılmamış, yalnızca var olan düzenin adı belirlenmiştir. Cumhuriyetçilik, Atatürk'ün düşüncesinde Osmanlı düzeni ve imparatorluk yanlılarına karşı kullanılacak bir silahtı. Bu bakımdan cumhuriyetçilik ve ulusçuluk birbirlerini bütünlüğe kavuşturan yakın ilkelerdi. İmparatorluk elden gittiğine göre onun dinsel ve siyasal başı olan simge de işlevini ve önemini yitirmişti. Yeni yeni belirmeye başlayan toplumun yapısı artık altında tüm Müslümanların birleştirilmesi çabasının sürdürebileceği bir padişah gereksinmesi yaratmıyordu. Toplumda meydana gelen evrimleşme açısından konuya bakıldığında Atatürk eyleminin en devrimci yanları siyasal ideolojisinde belirginlik kazanıyordu. Siyasal değişimi etkileyen evrim süreçleri içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun meşrutiyetçi akımlarına bir yer vermek gerekirse de cumhuriyetçilik tüm bu evrimleşme süreçlerini aşan ve meşrutiyetçilik çerçevesinde düşünülmesi olanağı bulunmayan bir eylemdir. Kemalizm toplum üzerinde bu büyük değişmeyi gerçekleştirerek yeni siyasal düzenin sahibi durumunda egemenliğini kurmuş ve diğer devrimci girişimlerini kendi egemenlik düzenine dayanarak gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetçilik Osmanlı İmparatorluğu'na karşıt ve seçenek bir silah olarak ulusçuluk ile beraber modern anlamda bir devlet yaratmaya yönelmiştir. Atatürk için yaklaşık 5-600 yıllık bir imparatorluğu kaldırırken, yerine yepyeni bir devlet kurarken en büyük silah cumhuriyetçilikti. Bu silahını son derece ustalıkla kullanmasını bilen Mustafa Kemal nerede ve nasıl davranılacağını da biliyordu. Bu nedenle cumhuriyetçilik silahı geri tepmeden kullanabilmişti. Atatürk, ulusun egemenliği amacını en iyi ve en sağlam yönleriyle temsil eden ve uygulayan devlet biçiminin cumhuriyet olduğu kanısındadır. Bu sarsılmaz kanıyla cumhuriyeti her çeşit tehlikeye ve karşıt girişimlere karşı tüm araçları ile korumaya ve savunmaya çalışmıştır. Ona göre cumhuriyete karşı gelişebilecek tehlikeler ya rejimin ortadan kaldırılması biçiminde siyasal müdahaleler olabilirdi ki buna karşı güvence, yürütme ve yargı güçleriydi veya halk egemenliğini temsil eden cumhuriyet düzenini kişisel sınıfsal zümresel baskılar, oligarşi, teokrasi, otokrasi gibi toplumsal yozlaşmalar zedeleyebilirdi. Bu gibi ters gelişmeler veya baskı eğilimleri ise yeni devletin yürütme ve yargı güçlerinden daha çok toplumda oluşturulacak sağlıklı yapı ile karşılanabilirdi. Toplumda sağlıklı ve sağlam bir düzenin kurulması ise toplumsal yozlaşmalara izin vermeyecek düşünce, program, organlar ve de örgütlenme ile başarılabilecekti. Cumhuriyet, yeni bir devlet biçimi olduğu kadar çağdaş bir toplum ve insan demekti. Cumhuriyetin toplumu ve insanı da yeni olacaktı. Onun halkçı ve çağdaş özüne uygun olarak yaşayacaktı. İmparatorluğun yozlaşma dönemiyle ortaya çıkan ve orta çağ karanlığından gelen çağ dışı tutum ve davranışlara, değerlere, düşüncelere ve tüm bağnazlıklara karşı büyük bir savaş açılacaktı. Az zamanda çok işler başarılabilmesi için halk ülke düzeyinde seferberliğe kalkışacaktı. Yeni düzenin yeni devletle beraber kurulmasına halk kitleleri doğrudan doğruya katkılarda bulunacaktı. Atatürk, cumhuriyeti her zaman demokrasi kavramı ile beraber ele almıştır. Ona göre cumhuriyet, demokrasi ile yönetilen devlet biçimidir. Cumhuriyetin tanımını bile demokrasi ile yapacak derecede iki kavramı yan yana ele alırken, biçimsel olarak kurulan cumhuriyet düzeninin yanı sıra demokratik bir rejime de zamanla aşama aşama geçilmesini istedi. Dipnot 61. Tekin Alp Kemalizm. İstanbul 1936, sayfa 206. Başarıyla kurulan cumhuriyet demokratik rejimle pekiştirilmeli ve yasalarla belirlenen halk egemenliği uygulamada da ortaya konulmalıydı. Demokrasi istemesinin ikinci bir nedeni, yönetimlerin ve iktidarların parlamentoda kesin bir biçimde denetimlerini sağlanmasıydı. Eğer bu yapılmazsa, o zaman iktidarlar ve yöneticiler denetimsizliğin rahatlığa kişisel davranışlara girebilirler ve böylece de devlet yönetiminde halk egemenliğinden uzaklaşma, kişisel politikaların ön plana çıkması gibi yanlış gelişmeler ortaya çıkabilirdi.